SBS Radio.
Levent Efe telefon hattımızda. Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Levent Bey, ben sizinle bugün federal polis baskınlarının ABC ve News Corp'tan bir gazetecinin evine yapılan federal polis baskınları ile ilgili sorular sorarak başlamak istiyordum. Nitekim bir dinleyicimiz Şaban Bey de size bu soruyu yöneltmiş. Demiş ki Başbakan Morrison polisin ABC baskını yapmasına neden sessiz? Ek olarak da demiş ki Avustralya yerlileri ve kampta intihar edenler için kiliseler neden uyuyor? Size bu soruları yöneltmiş.
Federal polis baskınları konusunda Kantar'ın topuzu biraz fazla ileri kaçtı. Yani bu kadar tepki beklediklerini sanmıyorum. Baştan sessiz duran hükümete Başbakan Morrison tepkilerin yoğunluğunu görünce önce biraz ölçülü bir şekilde bakacağız, edeceğiz dediler ama sonradan tepkiler yoğunlaştıkça ABC Genel Müdürü Başbakan'la konuştuğu bütün muhalefeti sivil toplum kuruluşları tepki gösterince bu konunun gözden geçirilmesi gerektiği konusunda bir söz birliği var şu an ama kim önce adım atacak belli değil. Kaldı ki bu sözünü ettiğiniz iki tane federal polis baskınına hangi siyasinin ya da bürokratın onay ve emir verdiği henüz açıklığa kavuşmuş değil. Orada bir sis perdesi var. Muhtemelen o hiç açıklanmayacak. Böyle olunca da kamuoyu haklı olarak bunun bir gözdağı yani muhalif her türlü çizgiye medyaya karşı bir gözdağı olduğu şekilde bir algı oluşması haliyle anlaşılır bir durum. İşçi Partisi tabii bu konuda bir takım açıklamalarda bulundu ama 11 Eylül'den bu yana o kadar yıldır her tür medyaya karşı baskıyı meşrulaştıran yasaya birbiri ardı sıra her iki büyük ana partide onay bere bere bugünlere gelindi. Şimdi buradan biraz geriye doğru adım atılması için kamuoyunun bütün kesimlerinin baskısı gerekiyor. Bu baskının sürdürülmesi gerekiyor.
Gelelim gündemin en önemli konusuna, John Setka'nın partiyle ilişkisinin kesilmesi üzerine harekete geçilmesine. Sizce benzer bir karar sendikadan da gelir mi Levent Bey?
Sendika gelirse de geciktirerek gelecektir. Gerçi ACTU yukarıdan baskı yapıyor ama onun ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Bu iş son 1-2 gündür İşçi Partisi içindeki bir çekişmenin de bu denklem içinde olduğunu intibahını uyandırıyor. Bilindiği gibi Bill Shorten, sağ kanatta olan Bill Shorten yıllarca John Setka'ya hiçbir zaman tepki göstermediği halde şimdi yeni lider olan Albanese sol kesimden ve birden Setka'nın partiden ihracı konusunda bir ani bir karar aldı. Tabii bu arada sendikaların, bu tür konfederasyonların kamuoyunda, politik dünyada ne kadar etkili oldukları da tartışma götürüyor artık. Eskiden bildiğimiz gibi işte ACTU başbakanı doğal olarak parlamentoya gelirken başbakan olurken şimdi pek çok ACTU başkanının adı bile bilinmiyor. Çünkü ülkede sanayi, endüstri ülkeyi terk edince kol gücü ve sendikaların gücü son derece azaldı. Geçmişten alışılmış bu John Setka gibi sert tavırlı sendikacılar da şu an artık biraz modası geçmiş gibi duruyor. Gerçekten kaldı ki bu olay sırasında da işte Rosie Batty'ye yönelik söylediği iddia edilen sözler de tam John Setka'nın mahkemede benzer bir takım konularda bir takım davalarının sürdüğü bir ana denk geldi. Haliyle bu tür sert tavırlı sendikacıların politik dünyada varlığı pek çok kesimi rahatsız ediyor. Kaldı ki İşçi Partisi acele onu parti dışına ihraç etmese iktidar tarafından, liberaller parti tarafından çok yoğun eleştirilecekti. Şu an sendikaların da çok ciddi bir yol ayrımı var. Kol gücü azalıyor dedik ama çalışan çok fazla başka kesimler de var toplumda. Sadece fabrikalarda, atölyelerde değil. Kendi başına çalışan, serbest çalışan, küçük, işte dışarıdan kontratlı çalışan çok fazla bir çalışan kesim insanlar var. Bunların sendikal dünyaya doğal olarak katılması tabii ki zor bir şey ama bir şekilde kapsayıcı olmak adına çalışan kesimi böyle bir temsil edici bir takım girişimler gerekiyor. Yoksa sendikalar kol gücünün önemi azaldıkça siyasette de son derece önemsiz bir hale gelecek.
Evet, varlık nedenleri böylece ortadan kalkmış olacak. Az önce bir dinleyicimiz Sezai Bey, siz de hani sert bulduğunuzu söylediniz John Setka'yı. O da konuşma üslubundan zaten karakteri çözülüyor gibi bir yorumda bulunmuştu. Onu da hatırlatmış olalım. Gelelim aborjin bayrağı tartışmasına. Bu da iki gündür gündemde olan önemli bir konu. Siz neler söyleyebilirsiniz bu konuda?
Bu çok üzücü bir durum. Bu işin tartışmanın geldiği nokta çok üzücü bir durum. Benim aklıma hemen hükümet nerede, ana muhalefet nerede diye sormak geliyor. Yani bu bir copyright ya da bir patent meselesi değildir. Yani vaktiyle birileri bir copyright'ı birbirine devretmiş olabilir ama bir bayrağın patenti olmaz. Yani bu bir ulusun bayrağı değil diye yani bir sadece aborjinleri rahatsız ediyor olmasının bu konunun üzücü bir yanı var. Yani hükümetinde, muhalefetinde, bütün siyasi çevrelerin, kamuoyunun, yerli halktan olmayan bütün Avustralyalıların sesini yükseltip bu konuda acilen bir takım yasaların çıkarılıp o patentin iptal edilmesi ve aborjin bayrağının her ulusu temsil eden bayrak gibi anonim hale getirilmesi, tabii ki belli anlamlarda korunması ayrı bir konu ama kullanımı için birilerine para ödenmesi gerektiği gibi bir anlamsızlık gerçekten aborjinleri daha da incitecektir. O bayrağın gerçekten çok anlamlı, çok güzel bir desen ve bütün Avustralyalıların buna sahip çıkması gerekiyor. Umarım önümüzdeki günler böyle bir gelişmeler olacak.
Biliyorsunuz taksiciler Uber aleyhine dava açmıştı. Bu davalar sürüyor ama Uber Air çıktı şimdi de. Bu da çok ilginç bir gelişme aslında. Dikey kalkış ve iniş teknolojisi kullanan küçük ve elektrikli bir uçakla yolcu taşıyacak Uber.
Evet, evet. Taksi esnafı karada Uber'le çekişirken havadan bir işgalle söz konusu olacak. Gerçekten çok öncül bir teknoloji. Hükümetin, Victoria hükümetinin bu konuda çok olanak sağladığını anlıyoruz Uber'e. Bu dikey iniş kalkışlı dronlar, insan taşıyıcı dronlar nasıl güvenliği sağlanacak? İşte teröre karşı bir takım şeylerde kullanılması nasıl önüne geçilecek? Hava trafiğinde ne etkisi olacak? İnsanların içine binip bir yerden bir yere gitmesi için güvenliği ne derece olacak? Pek çok soru işareti var. Şu ana kadar yetkililer ve Uber son derece her türlü tedbir alınacak şekilde konuşuyor. Bir iki seneye kadar bunun uygulamaya geçmesi söz konusu ama bu tabii genelde bakıldığında uluslararası tröstlerin, büyük uluslararası kuruluşların nasıl silindir gibi bütün ülkelerde toplum kesimlerini, sektörleri nasıl ezip geçtiğinin çok güzel bir örneği. Yani taksi sektörü bunu yaşadı, hala yaşıyor. Yani Uber'de daha kaldı ki bu konuda daha önce bir rakip olmamasına rağmen bir silindir gibi. Şimdi önce Amerika ve Avustralya'dan 3 şehirde toplam başlayacaklar ve yavaş yavaş tutarsa dünyanın öteki ülkelerinde yayılması söz konusu. Heyecanlı ve merakla izleyeceğiz onu diyeyim.
Evet, Melbourne olduğunu da söyleyelim bu şehrin. Avustralya'dan pilot uygulama için Melbourne'ı seçmişler.
Los Angeles, Dallas ve Melbourne
seçilmiş. Evet. Dikran Bey size bir soru yöneltmiş. Önce onu soralım isterseniz. Şeker en tatlı zehirdir. Mısır şurubu şekerli yiyeceklere karıncalar bile etrafında dolaşıyor ama dokunmuyor. Levent Bey doktor kimliği altında bu konuda ne düşünüyor demiş.
Günümüzde artık bu konuda farkındalık son derece arttı bilindiği gibi. Bizim de her tür içinde şeker bulunduran ürüne çok dikkatli yaklaşmamız lazım. Kaldı ki mısır kökenli şurup, mısır şurubu kökenli şekerin de daha zararlı olduğu konusunda zaten yeterince bilgi kamuoyunda var. Onun için başta ileri yaşlıki toplum üyelerimiz, belirli rahatsızlıklar olan bütün toplum üyelerimiz ve herkesin şekerli yiyeceklere karşı çok dikkatli yaklaşması lazım. Mümkün olduğunca ölçülü olmakta yarar var.
Şimdi gelelim karbon salınımına. Bütün dünyada karbon salınımı konusunda bir hassasiyet var. Ancak Avustralya'da enerji tasarrufu pek dikkate alınmıyor deniliyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre de evlerdeki beyaz eşyalar, fabrika ekipmanı gibi şeyler mevcut küresel standartların benimsenmesinin milyarlarca dolar tasarruf sağladığı da belirtildi. Bu açıdan beyaz eşya için tasarruf standartları yetersiz deniliyor. Sizce de öyle mi?
Öyle bir görünüm var. Kaldı ki beyaz eşya almaya giden toplum üyelerimiz bilir. İşte çamaşır makinelerinin buzdolaplarının üstünde bir çıkartma vardır. İşte 3 ölçek, 5 ölçek işte enerji sarfiyatı konusunda ne kadar
evet,
tasarruf olduğu konusunda.
Su, elektrik diye gösterir.
Öyle şeyler gösterir. Biz tabii alırken bunu alayım hadi biraz daha fazla harcasın diye aldığımız çok oluyor böyle şeyleri. Ama o standartlarda topluma yansıtılan düzeylerin Avrupa'daki ya da başka ülkelerdekinden çok daha gevşek olduğu konusunda bir haber düştü medyaya. Gerçekten bu endişe verici. İnsanlara bu konuda enerji tasarrufu daha yüksek olan ürünleri yöneltecek bir takım standartlar getirilirse haliyle burada da enerji sarfiyatında çok büyük rakamlarda bir tasarruf olacağı söyleniyor. Kaldı ki başka haberlerde de bu ara duyduğumuz dünyada bu kadar karbon salınımı ile ilgili işte şu düzeye getireceğiz, bu düzeyi indireceğiz diye söylenirken son 4-5 yılda dünyada artan, inanılmaz derecede artan enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan karşılanışının daha çok arttığını ve bunun neredeyse 1/3'ünün Çin'den geldiği konusunda haberler düşüyor. Yani dünya bir yandan yenilenebilir kaynaklara yönelirken o büyük doymak bilmez enerji ihtiyacı maalesef yeniden Çin olsun, öteki ülkeler olsun fosil yakıtları yönelttiği için o söylenen karbon salınımının kontrolü gibi şeyler de havaya buhar olup gidiyor açıkçası. Çok endişe verici bir durum.
Evet, bir yandan yapıcı bir şey yapmaya çalışırken diğer yandan yine bozmaya devam ediyoruz değil mi? Doğanın
maalesef
dengesini.
Maalesef öyle.
Yayınlanan bir anket sonucuna göre Avustralyalılar haberlerle en az ilgilenen ülkeler arasında, Türklerse en çok takip edenler arasında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, çok ilginç bir araştırma. Bugün The Conversation'da yayınlandı. 38 ülkedeki işte haber izleme oranlarına, yaş gruplarına ve çeşitli toplum kesimlerine göre yapılan bir ankette düzenli bir şekilde, yoğun bir şekilde haber izleyen ülkeler sıralamasında İsveç ve Polonya'nın arkasından Türkiye 3. geliyor, Avustralya sonuncu.
Son derece. Evet, 25. sırada gibi bir şeydi yanılmıyorsam.
Evet, evet ve Türkiye'de neredeyse ankette sorulan insanların 1/3'ü yoğun bir şekilde haber izlediğini söylerken Avustralya'da 1/3 hiç izlemediğini söylüyor. Yoğun bir şekilde haber izlemediğini söylüyor. Kaldı ki bu haberleri izleme alışkanlıkları genç kuşaklarda tabii daha da düşüyor. İşte ticari kanallardan haberleri izleyen insanlarda politikaya ilgi daha da azalıyor. Bu hepimizin zaten gündelikte gördüğümüz bir şey ama bizim iki ülkemiz Türkiye ve Avustralya'nın böyle bir karşılaştırması çok hoş, sevimli bir anket olarak görünüyor gerçekten. Türkiye'yi biliyoruz. Bizim gençliğimiz döneminde de şimdi de şehirde, köyde eğitimli, eğitimsiz her türlü toplum kesiminden insanımız siyasette çok yakından ilgilidir. Haberleri eline geçebildiği ölçüde çok yoğun bir şekilde takip eder. Gazetelerin ulaşmadığı köylerde köylüler ellerine gazete geçirmek için her şeyi yaparlardı. Gençliğimizi hatırlarım.
Yani evet, aile insanlar, muhabbetlerinde değil mi? Dost muhabbetlerinde hep ülke kurtarılır. Haberler
hep
bazında.
Tabii Türkiye'yi terk ettiğimiz zaman da birden işte Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da buraya geldiğimizde insanlar niye politikayla ilgisiz gibi ilk bir ön yargı çoğumuzda oluyor haliyle. Bu tabii ülkelerin kendi iç dinamikleri ama bu sevimli bir istatistik gibi göründü bana gerçekten.
Ülkelerin kendi siyasi durumu ve dinamikleriyle de bağlantılı olsa gerek. Burada çok rahat insanlar belki de kaygı duymuyorlar. Geçim derdi öyle, yok gibi sebepler de olabilir değil mi?
O da olabilir. Mesela ayrıca bir istatistik, mesela Türkiye'de bu haber izleme şeklinde bütün haberleri tek bir kaynaktan izleme oranı çok düşük. O çok ilginç. Yani Türkiye'de insanlar sadece bir gazeteyi okuyup ya da sadece tek bir haber bültenini izleyerek politikayı takip etmiyor belli ki. birçok kaynaktan izliyorlar. Bu da çok sevindirici, güzel bir şey. Avustralya'da da zaten tek kaynaktan izleyenler bir hayli düşük.
Evet. Gelelim Victoria'daki büyük altyapı yatırımlarına. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Evet, Victoria şu an neredeyse özellikle Melbourne ve çevresi bir şantiyeye dönüşüyor yavaş yavaş. İşte çeşitli metro projeleri, hem zemin geçitlerin işte geçit köprülerle değiştirmesi şeklindeki bütün yatırımların neredeyse 50 milyar dolara yakın bir bütçesi olduğu söyleniyor. Bu gerçekten bu 4 yıllık bir eyalet hükümetin bunun altından nasıl kalkacağı, federal hükümetten ne kadar destek bulacağı, bundan sonraki federal hükümetin bastırdığı öteki altyapı yatırımlarında yapıp yapmayacağı pek çok soru işareti var. Ama bu tabii Melbourne'ın maalesef çok fazla kalabalıklaşması, nüfusunun çok hızlı bir şekilde artmasıyla ilgili. Kaldı ki Melbourne'da şu an insanların çalıştığı yerlerde, şehir merkezine yakın yerlerde oturabilmek çok pahalılaştığı için çalışan kesimlerin şehrin dış mahallelerinde oturmaya başladığını ve bunun da çok fazla bir sabah akşam gidiş geliş gerektirdiğini görüyoruz. Yani hükümet tabii buna yetişmek için altyapıya yatırım yapıyor ama maalesef sorun başka yerde. İş merkezlerinin, işte çalışılan insanların çalıştığı yerlerin şehir merkezine değil daha geniş bir alana yayılması ile ilgili çok ciddi bir sorun var. Bu Sydney'de de aynı şekilde söz konusu. Bu iki büyük kalabalıklaşan merkezimizin, eyalet başkentlerinin gerçekten çok ciddi bir sorunu. Umarız bu altyapı yatırımları bir an önce aksatılmadan devam eder ve bizim her geçen gün artarak gördüğümüz bu trafik sıkışıklığı ve toplu taşımdaki sıkıntılar yavaş yavaş azalır.
Bu haftaki bu değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.